Ayrım 16.
Hırsla çengel gibi olmuş parmakları ufalmış para yığınına daldı büyük bir açgözlülükle. Sarhoş bakışları karşısında oturan şanslı kişiye dikildi, büyülenmiş gibi. Sabrım tükenmişti. Bir daha sarstım, hem de daha güçlü. Kalkın hemen dedim, derhal. Bu son demiştiniz az önce. Ama beklenmedik bir şey oldu tam o anda. Birden döndü, karşımdaki yüz ezik ve şaşkın birinin yüzü değildi artık. Öfkesinden kuduran, dudakları titreyen ve gözleri çakmak çakmak birinin suratıydı bu. Rahat bırakın beni diye soludu. Gidin buradan, şansımı kaçırıyorsunuz. Sizin her gelişinizde hep kaybediyorum. Dün de böyle oldu, bugün de. Gidin buradan. Bir an kala kaldım. Ama sonra onun böylesine çılgınlığına ben de köpürdüm. Ve ben mi uğursuzluk getiriyorum size diye haykırdım suratına. Sen yalancının, dolandırıcının birisin. Daha dün yemin etmiştin bana. Ama arkasını getiremedin. Çünkü kendini kaybetmiş kumar hastası yerinden fırlayıp beni geriye itti. Çevrenin gürültüsünü aldırdığı yoktu. Rahat bırakın beni diye haykırdı. Hiçbir şeyi umursamadan senin vasiliğine ihtiyacım yok. İşte al paralarını diye bir daha bağırdı. Kendini kaybetmiş biri gibi olanca sesiyle haykırmıştı bunları. Çevredeki yüzlerce kişiye hiç aldırmadan. Herkes bize dikmişti gözlerini. Bizi gösteriyorlardı. Aralarında fısıldaşıyorlardı, gülüşüyorlardı. Hatta yandaki salondan bile merakla koşup gelenler vardı. Giysilerimi zorla çekip çıkarmışlar da bütün o meraklı bakışların önünde çırılçıplak kalıvermiş gibiydim. Krupiye yüksek sesle üst perdeden "Madam susun rica ederim" diye bağırdı ve küreğiyle vurdu masaya. Bu aşağılık yaratık bana söylüyordu bunları. Merakla fısıldaşan kalabalığın önünde suratına para fırlatılan bir orospu gibi yerin dibine geçmiştim utancımdan. Yüzlerce arsız bakış suratımda dolaşıyordu. Bu iğrenç alçalmadan ve utançtan korunmak ister gibi bakışlarımı yana kaçırınca şaşkınlıktan büyümüş bir çift gözle karşılaştım. Dayımın kızıydı. Ağzı açık, elinin biri korkuyla havaya kalkmıştı. Şaşkın şaşkın bakıyordu. Çok kötü olmuştum. Yeğenim kımıldamadan, şaşkınlığından kurtulmadan koşup çıktım salondan. O sıraya kadar gidebildim en son gücümle. Kumar masası gencin bir gece önce çöküverdiği sıraya. Sert ve acımasız tahtaya onun kadar bitik ve kolu kanadı kırılmış yığılıverdim. O zamandan bu yana 24 yıl geçti. Ama o çılgının binlerce kişi önünde beni paçavraya çevirdiği o anı düşündükçe kanım damarlarımda donar gibi. Ruh ve akıl, duygu ve acı diye büyük büyük adlar verdiğimiz şeylerin ne cılız, zavallı ve kaypak nesneler olduğunu her zaman yeniden hisseder ve dehşete kapılırım. Çünkü bütün bunlar en aşırı ölçüde bile acı çeken bedeni, kıvranan gövdeyi büsbütün parçalayıp yok edemezler. Çünkü kan damarlarımızda daha bir süre dolaşır ve insanoğlu hemen yere yıkılmaz. Yıldırım çarpmış bir ağaç gibi. Uzuvlarımı hırpalayıp beni o park sırasına bitkin, soluğu kesilmiş ama kaçınılmaz ölümün ön sezisini hazla tattığım vuruş ancak bir an sürdü. Ama söylediğim gibi her acının korkak bir yanı vardır. Yaşamaya duyulan güçlü istek karşısında geriler ve bu istek düşüncemizde yer eden ölüm tutkusundan çok daha ağır basar etimizde. Kendime de açıklayamadığım bir şey oldu. Duygularımın böylesine ayakları altına alınmasından sonra yine kalkabildim ayağa. Ne yaptığımı bilmeden elbette. Birden bavullarımın istasyonda durduğunu hatırladım ve tek bir düşünceye kaptırdım kendimi. Gitmeliydim buradan. Buradan, bu felaket yuvası yerden, bu cehennemden uzaklaşmalıydım her şeyden önce. Hiç kimseye aldırmadan koştum istasyona ve Paris'e ilk trenin saatini sordum. Gişe görevlisi saat 10'da dedi. Hemen bavullarımı aldım, saat 10'da. Demek tam 24 saat geçmişti o korkunç karşılaşmadan beri. En çılgınca duyguların durmadan değişen kasırgalarıyla dolu 24 saat. İç dünyam alt üst olmuştu ama bu sonu gelmeyen gürültü ve titrek kovalayışın ortasında tek bir uzaklaşmak, uzaklaşmak, uzaklaşmak sözcüğünü duyuyordum yalnızca. Şakaklarım şiddetle zonkluyor ve o tek sözcük uzaklaşmak, uzaklaşmak, uzaklaşmak sözcüğü bir kama gibi saplanıyordu beynime. Bu kentten uzaklaşmalıydım, kendimden uzaklaşmalıydım. Evime, çevreme, alışa geldiğim hayatıma, kendi hayatıma dönmeliydim. Bütün geceyi trende geçirdim ve Paris'e varır varmaz bir istasyondan ötekine koşup doğruca Boulogne'a, oradan Dover'e, Dover'den Londra'ya gittim. Oradan da oğlumun yanına. Bütün bunları çılgınca bir koşudaymışım gibi hiçbir şey düşünmeden, düşünüp taşınmadan yaptım. 48 saat sürdü. Ne uyudum, ne yemek yedim, ne konuştum. Tren tekerlekleri yalnızca o tek sözcüğü yineliyordu tangırtıyla. Uzaklaşmak, uzaklaşmak, uzaklaşmak. Hiç kimsenin beklemediği bir anda oğlumun çiftlik evine vardığımda herkes korktu. Benliğimde, bakışlarımda halimi ele veren bir şeyler olmalıydı. Oğlum kucaklayıp öpmek istedi, geri kaçtım. Kirlenmiş dudaklarıma dokunacağını düşünmek bile katlanılır gibi değildi. Hiçbir soruya cevap veremedim. Yıkanmak istediğimi söylemekle yetindim. Yolculuğun kirini ve o kumar hastasından, o aşağılık kişiden bulaşmış ne varsa bedenimden uzaklaştırmak için gerekliydi bu. Sonra odama çıktım, son bir çabayla ve 12 hatta 14 saat uyudum. Kurşun gibi ağır bir uykuydu. Ne daha önce ne sonra böyle uyuduğumu bilmiyorum. Uyandığımda ölmüş olarak bir tabutta uzanmanın ne olduğunu anlamış gibi bir duygu vardı içimde. Akrabalarım benimle bir hasta gibi ilgileniyorlardı. Ama onların bu yakınlığı acı veriyordu. Gösterilen saygıdan, aşırı sevgiden utanç duyuyordum. Çılgınca bir tutkuya kapılıp onları nasıl unutuverdiğimi, hepsini hiçe saydığımı haykırıvermemek için kendimi kolluyordum durmamacasına. Sonra hiçbir amaç gözetmeden küçük bir Fransız kentine gittim. Beni tanıyan kimse yoktu o kentte. Başıma gelen yüz kızartıcı şeyleri, uğradığım değişikliği herkesin hemen anlamasından korkar olmuştum. Ruhumu derinlemesine kirlenmiş ve öylesine ihanete uğramış hissediyordum kendimi. Bazı sabahlar yatağımda uyanınca gözlerimi açmaktan müthiş korkuyordum. Hiç tanımadığım, yarı çıplak birinin yanında uyandığım o geceyi hatırlayıveriyor ve o anda olduğu gibi ölmek, yalnızca ölmek istiyordum. Ama eninde sonunda zamanın gücü ağır basar ve yaş denilen şey duyguları yitirir. Ölümün yaklaştığını hissedersiniz, kara gölgesi yolunuza düşer. Olaylar daha az renkli görünür gözünüze ve içinize pek işlemez olurlar, tehlikeli olmaktan çıkarlar. Sarsıntının etkisinden yavaş yavaş kurtuldum. Uzun yıllar sonra bir toplulukta Avusturya elçiliği ateşesine rastlayıp da Polonya asıllı genç adam sorum üzerine yeğenlerinden birinin oğlunun 10 yıl önce Monte Carlo'da canına kıydığını öğrenince kılım kıpırdamadı. Hiç acı duymamıştım hemen hemen. Belki de bencilliğimi neden gizleyeyim hoşuma gitti. Çünkü günün birinde ona rastlamak korkusu kalmamıştı bundan böyle. Anılarımdan başka hiçbir tanık yoktu bana karşı çıkacak. O günden sonra da rahatladım. Yaşlanmanın bir anlamı da geçmiş günlerinden artık hiç korkmamaktır. Kendi alın yazımı sizinle ne diye böyle birden konuştuğumu şimdi anlamışsınızdır. Siz Madame Henriette'i ateşli ateşli savunurken bir kadının hayatında 24 saat alın yazısını temelinden değiştirebilir deyince kendimi hatırladım. Size borçluluk duydum. Çünkü ilk kez bir başkası beni doğruluyordu. İşte o zaman içimi dökmeyi düşündüm. Geçmişin yükünden ve bir türlü kurtulamadığım o saplantı düşünceden belki de kurtulabilirdim. Böyle olursa yarın belki oraya yine gider ve alın yazımla karşılaştığım salona ayak basabilirim. Yabancı gençten ve kendimden nefret etmeden. O zaman yüreğimi ezen taş yerinden fırlar ve geçmişteki olayların üzerine bütün ağırlığıyla düşüp bir daha yinelenmelerini önler. Bütün bunları size anlatmam iyi oldu. İçim rahatladı, hatta neşelendim. Bundan ötürü çok borçluyum size. Bu sözleri söyleyince ayağa kalkıverdi. Sözlerinin bittiğini anlamıştım. Söyleyecek bir söz aradım çekinerek. Bocaladığımı sezmiş olmalı ki hemen önledi. Hayır, rica ederim hiçbir şey söylemeyin. Bana bir şeyler söylemenizi, sözlerimi cevaplamanızı istemiyorum. Beni dinlediğinizden ötürü borçluyum size. Yolunuz açık olsun. Ayakta duruyordu karşımda. Ayrılmak için elini uzattı. Elimde olmadan yüzüne baktım. Biraz utanarak önümde duran bu yaşlı kadını iyilik dolu yüzü ne kadar duygulandırıcıydı. Yanaklarının ak saç diplerine kadar kızarıvermesi geçmişin tutkusunun yansıması mıydı, yoksa şaşırıvermesinden miydi? Utangaç bir genç kız gibiydi. Anılarıyla heyecanlanmış ya da açığa vurduklarından utanıvermişti. Öylesine duygulandım ki beslediğim derin saygıyı tek bir sözle olsun anlatmayı çok istedim. Ama boğazım düğümlendi. Yalnızca eğildim önünde ve bir güz yaprağı gibi hafifçe titreyen buruşuk elini saygıyla öptüm. Kitabın sonu 6 Ocak 2001.